Ayrım 5.
İtiraf ya da Olya, Jenya, Zoya. Bir mektup. Maşer, sevgili unutulmaz dostum benim. O tatlı mektubunuzda başka şeylerin yanı sıra bana 39 yaşında olmama karşın bugüne dek nasıl olup da hiç evlenmediğimi sormuşsunuz. Sevgili dostum, aile yaşamına bir insanın duyabileceği en yüksek saygıyı beslerim ben. Hiç evlenmememin tek nedeni, lanet olası yazgının bana adil davranmamış olmasıdır. En azından 15 kez evlenmeye niyetlendim ama başarılı olamadım. Çünkü öyle görünüyor ki bu dünyada, özellikle de benim yaşamımda, her şey rastlantılara bağlı. Her şey buna dayanıyor. Ah şu acımasız rastlantılar! Bugün bile yalnızlık içinde acınası bir yaşam sürmeme yol açan birkaç olayı size anlatmama izin verin. Birinci olay. Harika bir Haziran sabahıydı. Gökyüzü en duru Prusya mavisi kadar açıktı. Güneş ırmağın suları üzerinde oynaşıyor, çiğle kaplı çimenleri ışınlarıyla okşuyordu. Irmak ve çayırlar, ışığın elmasları andıran zengin pırıltıları içindeydi. Kuşlar hep bir ağızdanmış gibi ötüşüyorlardı. O Haziran sabahının hoş kokularıyla esrikleşmiş, mutluluk dolu yüreklerimizle sarıya çalan kumlu patikada yürüyorduk. Ağaçlar yumuşacık bakışlarıyla bizi süzüyor ve hiç kuşkum yok ki her türden hoş ve ince sözler fısıldıyorlardı. Olya Gruzdovskaya'nın, şimdi polis müdürünüzün oğluyla evli, eli benim elimin içinde duruyor, ufacık serçe parmağı baş parmağımın üzerinde gidip geliyordu. Yanakları kızarmıştı. Gözleri, ah maşer ne enfes gözlerdi onlar öyle. Işıltılı mavi gözlerinde ne büyük bir büyüleyicilik, gerçeklik, masumluk, neşe ve çocuksuluk vardı. Sarı saç örgülerine, kumda bıraktığı o küçücük ayak izlerine aşık olmuştum. Serçe parmağını baş parmağımın üstünden çekmesinden deliler gibi korkarak, "Olya Maksimovna, ben yaşamımı bilime adadım," diye fısıldadım. Ufukta profesörlük kürsüsü görünüyor. Vicdanımda bazı sorular var, bilimle ilgili. Yaşamım ağır çalışmalarla, güçlüklerle, yüce fikirlerle dolu. Demek istediğim, yani sözün kısası, profesör olacağım. Dürüst bir insanım ben, Olya Maksimovna. Zengin değilim ama öyle birine ihtiyacım var ki, varlığıyla... Olya kızardı ve utangaç bir edayla bakışlarını yere indirdi. Serçe parmağı titriyordu. Varlığıyla, Olya, şu gökyüzüne bakın, bakın ne kadar da açık. Benim yaşamım da en az onun kadar duru. Dilim içine düştüğü bu saçmalama bataklığından kurtulacak zaman bulamadı. Olya birden kafasını kaldırdı. Elini benimkinden çekerek ellerini çırptı. Bir kas sürüsü paytak paytak yürüyerek bize doğru geliyordu. Olya onların üzerine doğru koşup yüksek sesle kahkahalar atarak kollarını kazlara doğru uzattı. Ah ne zarif kollardı onlar maşer. Kazlar boyunlarını uzatıp Olya'ya bakarak gak gak gak diye bağırıyorlardı. Olya, gel bana küçük kaz, gel bana küçük kaz diye bağırarak küçük bir kaz yavrusuna dokunmak için uzandı. Yavru kaz yaşına göre hayli zekiydi. Olya'nın kendisine yaklaşmakta olan ellerinden kaçarak babasına çok iri ve aptal görünüşlü bir kaza yöneldi. Olya'yı ona şikayet ediyor gibiydi. Erkek kaz kanatlarını açtı. Densiz Olya da başka bir kaza dokunmak için uzandı. O anda korkunç bir şey oldu. Erkek kaz boynunu yere eğdi, yılan gibi tıslayarak öfkeyle Olya'nın üstüne yürüdü. Olya ciyaklayarak geriye kaçtı. Erkek kaz Olya'nın tam arkasındaydı. Olya arkasına bakınca daha da yüksek sesle ciyakladı ve bembeyaz kesildi. Sevimli çocuksu yüzü dehşet ve çaresizlik içinde çarpıldı. Gören de onu kovalayanın 300 şeytan olduğunu sanırdı. Ona yardım etmek üzere ileri atıldım ve bastonumla kazın kafasına vurdum. Lanet olası erkek kaz gene de Olya'nın eteğinin ucunu yakalamayı başardı. Fal taşı gibi açılmış gözleri ve dehşet dolu yüzüyle zangır zangır titremekte olan Olya kollarıma yığıldı. Ona, ''Ne kadar korkaksın?'' dedim. Olya, ''Vur şu kaza!'' diye inleyerek gözyaşlarına boğuldu. Birden Olya'nın korkmuş küçük yüzünde artık naiflik ve çocuksuluk değil, düpedüz aptallık gördüm. Maşer, yüreksizliğe katlanamam. Yüreksiz, ödlek bir kadınla evli olmayı düşünemiyorum bile. Kaz her şeyi mahvetmişti. Olya'yı yatıştırdıktan sonra eve gittim. Yüzünde gördüğüm aptallığa varan o ödlek ifadeyi aklımdan çıkaramıyordum. Benim gözümde Olya bütün büyüsünü yitirmişti. Onu terk ettim. İkinci olay. Bildiğiniz gibi dostum, ben bir yazarım. Tanrılar yüreğimi bu kutsal ateşle tutuşturmuş. Ben de kalemi elime almayı görev bildim. Apollon'un yüce bir rahibiyim. Yüreğimin her atışını, aldığım her soluğu, kısaca her şeyimi Esin Perim'in sunak taşında kurban ettim. Yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Elimdeki kalemi alırsanız ölürüm. Söylediklerime gülüyorsunuz. Bana inanmıyorsunuz. Söylediklerimin doğru olduğuna, kutsal bildiğim her şey adına yemin ederim. Ama maşer, sizin de bildiğiniz gibi şu dünyamız sanat için kötü bir yer. Dünya büyük ve bereketli ama bir yazar şu kocaman dünyada kendine yer bulamıyor. Yazar ebedi bir yetimdir, bir sürgün, bir günah keçisi, savunmasız bir çocuktur. İnsanları iki sınıfa ayırıyorum ben, yazarlar ve onlara imrenenler. İlk sınıftan olanlar yazar, ikinci sınıftan olanlarsa kıskançlıklarından çatlar. Bütün zamanlarını yazarlara karşı planlar ve kumpaslar kurmakla geçirirler. Şimdiye dek hep bu kumpasçılara yem oldum. Bundan sonra da olacağım. Bütün yaşamımı mahvetti bunlar benim. Kendilerine yayıncı, matbaacı gibi adlar verip yayıncılık dünyasını ele geçirdiler. Bütün güçleriyle biz yazarları mahvetmeye çalışıyorlar. Hepsi kahrolsun. Her neyse, bir zamanlar Zhenya Pşikova'ya kur yapıyordum. Onu anımsıyor olmalısınız. Hani şu tatlı, düş gibi siyah saçlı kız. Şimdi komşunuz Karl Ivanovich Vanze ile evli. Aklıma gelmişken Almanca'da Vanze tahta kurusu anlamına gelir. Ama sizden rica ederim bunu Zhenya'ya söylemeyin. Çok üzülür. Zhenya benim içimdeki yazara aşıktı. Yeteneğime benim kadar derinden inanıyordu. Umudumu taze tutmamı sağlıyordu. Ama öylesine gençti ki, insanların iki kısma ayrıldığı yolunda yukarıda sözünü ettiğim sınıflandırmayı henüz kavrayabilmiş değildi. Bu bölünmenin geçerli olduğuna inanmıyordu. Buna yürekten inanmıyordu. Sonra günlerden bir gün felaket oldu. O sıralar Pşikovların yazlık evinde kalıyordum. Aile bana müstakbel damatları, Zhenya'ya da benim gelinim gözüyle bakıyordu. Ben yazıyordum, Zhenya okuyordu. Ah, ne kadar iyi bir eleştirmendi Maşer. Aristeides kadar adaletli, Kato kadar acımasızdı. Yapıtlarımı ona adıyordum. Yazdıklarımdan birini gerçekten çok beğendi. Bu yazıyı basılmış olarak görmek istedi. Bu yüzden ben de yazımı dergilerden birine gönderdim. Yazıyı gönderdiğimde Temmuz'un biriydi. İki hafta boyunca bir yanıt gelmesini bekledim. Temmuz'un 15'inde Zhenya ile birlikte beklediğimiz mektup sonunda elimize geçti. Mektubu açtık, Zhenya kıpkırmızı kesildi. Benimse betim benzim attı. Adresin altında şunlar yazıyordu. Şlendovo köyü, Sayın M.B. Sizde zerre kadar yetenek yok. Ne yazdığınızı sanıyorsunuz Tanrı bilir. Lütfen pullarınızı ve bizim zamanımızı boş yere harcamayın. Kendinize başka bir uğraş bulun. Bu tam bir saçmalıktı. Bu mektubu yazanların bir avuç geri zekalıdan başka bir şey olmadığı açıktı. Zhenya, anlıyorum diye mırıldandı. Kahrolası domuzlar diye söylendim. Söyleyin Maşer, Yevgenya Markovna, dünyayı yazarlarla onlara imrenenler olarak ikiye ayırmam karşısında hala gülümsüyor musunuz? Zhenya bir süre kendi kendine oturup düşündü. Sonra esnedi. Eh dedi, belki de gerçekten sizde hiç yetenek yoktur. Kuşkusuz onlar en iyisini bilir. Geçen yıl Fyodor Fyodorovich bütün yazı ırmakta benimle birlikte balık avlayarak geçirmişti. Sizinse tek yaptığınız yazmak, yazmak, yazmak. Çok sıkıcı bir şey bu. İşte düşünebiliyor musunuz? Ben yazarak, o okuyarak birlikte geçirdiğimiz onca uykusuz geceden sonra ikimiz de kendimizi benim Esin Perime adamışken, Zhenya yazdıklarımdan bunun sonucu olarak da benden soğudu. Ayrıldık. Başka çare yoktu. Üçüncü olay. Sevgili unutulmaz dostum, hiç kuşkusuz bildiğiniz gibi ben ateşli bir müzik hayranıyım. Müzik benim tutkum, özüm, cevherim. Mozart, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Gounod, bu adlar benim için ölümlü insan adları değil. Bunlar devlerin adları. Klasik müzik aşığıyım ben. Vodvilleri nasıl küçük görüyorsam, operetleri de o derece küçük görürüm. Gerçek bir opera tutkunuyum. Yıldızlarımız Koklov, Koçetova, Barzal, Usatov, Korsov, hepsi tek kelimeyle mükemmel insanlar. Hiçbir opera sanatçısını şahsen tanımadığıma öyle üzülüyorum ki, onlardan birini tanıyacak olsam, önünde alçak gönüllülükle diz çökerim. Geçen kış operaya her zamankinden sık gittim. Yalnız gitmiyordum. Pepsinov ailesiyle birlikte gidiyordum. Bu sevgili aileyi tanımamanız çok yazık. Pepsinovlar her kış bir loca kiralarlar. Yüreklerini ve ruhlarını müziğe adamışlardır. Bu güzel ailenin baş tacı da Albay Pepsinov'un kızı Zoya'dır. Aman ne güzel bir kızdır o sevgili dostum. Pembe dudakları benim gibi birinin bile aklını başından almaya yeter. Fiziği düzgün, güzel, akıllı. Ona aşık oldum. Delicesine, tutkuyla, korkutucu bir aşkla bağlandım. Yanında otururken kalbim kafesinden fırlayacakmış gibi oluyordu. Gülümsüyor musunuz maşer? Gülümseyin, gülümseyin. Aşık bir yazarın duygularının derinliğini anlayamazsınız. Bir yazarın aşkı, Etna Yanardağı'nın Vezüv Yanardağı ile birleşmesi gibidir. Zoya da beni sevdi. Gözlerini hep onunkileri arayıp duran gözlerimde dinlendirdi. Mutluyduk. Evlenmemize çok az kalmıştı. Ama yürütemedik. Faust çalıyordu. Faust'u besteleyen Gounod'dur sevgili dostum. Gounod da yeryüzündeki en büyük müzisyenlerden biridir. Tiyatroya giderken Zoya'ya aşkımı birinci perdede itiraf etmeye karar verdim. O perdeyi zaten hiç anlamamışımdır. Büyük Gounod'un birinci perdeyi yazması bir hataydı. Opera başladı. Zoya ile ben fuayeye geçtik. Zoya yanıma oturdu. Beklenti ve mutluluk içinde titreyerek sinirli sinirli yelpazeleniyordu. Parıldayan ışıklar altında öylesine güzel görünüyordu ki maşer, öylesine göz kamaştırıcıydı ki. Bu uvertür bana bazı şeyler düşündürdü Zoya Yegorovna diyerek içimi dökmeye başladım. Öyle duygulandım ki, öyle çok müziği dinliyorsunuz ve bir şeylerin yokluğunu hissediyorsunuz. Demek istiyorum ki, o şeyi arzuluyorsunuz, müziği dinliyorsunuz ve... Hıçkırdım. Sonra sözlerime devam ettim. Bir şeyler, özel bir şeyler arzuluyorsunuz. Bu dünyaya ait olmayan bir şeyleri arzuluyorsunuz. Nasıl desem, aşk mı, tutku mu? Evet, bu aşk olmalı. Hıçkırdım. Evet, aşk bu. Zoya aklı karışmış bir halde gülümsedi. Daha hızlı yelpazelenmeye başladı. Gene hıçkırdım. Hıçkırmaktan nefret ederim. Zoya Yegorovna, söyleyin bana yalvarırım. Siz de tanıyor musunuz bu duyguyu? Hıçkırdım. Zoya Yegorovna, vereceğiniz yanıtı büyük bir heyecanla bekliyorum. Ben ne dediğinizi anlayamadım. Özür dilerim, hıçkırık tuttu işte, birazdan geçer. O her şeyi sarıp sarmalayan duygudan söz ediyorum. Öyle bir duygu ki bu, hay lanet olsun. Biraz su için. Kendi kendime önce şu ilanı aşkı tamamlayayım, sonra hemen büfeye koşarım diye düşündüm ve devam ettim. Sözün kısası Zoya Yegorovna, kuşkusuz sizin de fark ettiğiniz gibi, gene hıçkırdım ve o telaş içinde dilimi ısırdım. Hiç kuşkusuz siz de fark etmişsinizdir, hıçkırdım. Beni neredeyse bir yıldır tanıyorsunuz. Dürüst bir adamım ben Zoya Yegorovna, çalışkan bir adamım. Doğru, pek zengin sayılmam, gene de. Hıçkırdım ve oturduğum yerde sıçradım. Bence biraz su içseniz iyi olur dedi Zoya. Koltuktan birkaç adım uzaklaştım, gırtlağımın üzerine hafifçe vurdum ama gene hıçkırdım. Maşer çok ama çok zor bir durumdaydım. Zoya ayağa kalkıp locaya doğru yürüdü. Ben de hemen onun arkasından gittim. Locaya kadar ona eşlik ettikten sonra bir kez daha hıçkırınca büfeye koştum. 5-6 bardak su içtim, hıçkırıklar yatışmış gibiydi. Bir sigara içip locaya döndüm. Zoya'nın erkek kardeşi kalkıp yerini sevgili Zoya'mın yanındaki yeri bana verdi. Tam bana verilen yere oturmuştum ki hıçkırıverdim. Aradan yaklaşık bir 5 dakika geçtikten sonra yeniden hıçkırık nöbetine tutuldum. Bu kez tuhaf bir biçimde boğulacakmışım gibi sesler çıkararak hıçkırıyordum. Kalkıp locanın kapısına gittim, orada durdum. İnsanın bir kapı yanında hıçkırması maşer, sevdiği kadının kulağının dibinde hıçkırmasından daha iyidir. Yeniden hıçkırdım. Yandaki lojada oturan okul çağındaki çocuk bana bakıp yüksek sesle bir kahkaha patlattı. Küçük canavar pek eğlenmişe benziyordu. Ben de o korkunç veletin kulağını koparabilseydim çok eğlenecektim. Canavar velet tam da sahnede o müthiş Faust aryası söylenirken attı kahkahasını. Ne büyük saygısızlık. Hayır maşer, biz çocukken hiç böyle edepsizlikler yapmazdık. O terbiyesiz çocuğa içimden lanetler yağdırırken gene hıçkırdım. Bu kez kahkahalar bütün komşu locaları sardı. Çocuk duyulabilir bir sesle fısıldayarak "Encore!" dedi. "Allah kahretsin, bu da nedir?" diye humurdandı Albay Pepsinov. "Gidip evinizde hıçkıramaz mısınız bayım?" Zoya kıpkırmızı kesildi. Ben bir kez daha hıçkırdım ve öfkeyle yumruklarımı sıkıp koşarak locadan çıktım. Koridorda bir aşağı bir yukarı yürümeye başladım. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Hiç durmadan hıçkırıyordum. Bir şeyler yedim, bir şeyler içtim. Her şeyi denedim. Sonunda dördüncü perdenin başında hıçkırığa teslim olup eve döndüm. Kapının kilidini açtığım an, sanki bana inat yapıyormuş gibi hıçkırıklar kesiliverdi. Enseme vurup haykırdım. "Hadi hıçkırsana, şimdi istediğin kadar hıçkırabilirsin. Seni zavallı nişanlı bozuntusu, yuhalanarak kovuldun işte." "Hayır, hayır, yuhalanarak değil, hıçkırıklanarak." Ertesi gün her zaman yaptığım gibi Pepsinovların ziyaretine gittim. Zoya akşam yemeğine inmedi. Kendini pek iyi hissetmediği için benimle görüşemeyeceğini bildirdi. Bu arada Pepsinov da insan içinde nasıl davranılması gerektiğinden habersiz bazı gençlerin bulunduğu üzerine uzun uzun konuştu. Sersem herif. Belli ki hıçkırığa yol açan organların istemsiz uyaranlara tabi olduğundan habersiz. Uyaran maşer burada gıcık anlamına geliyor. Pepsinov yemekten sonra bana, "Kızınızı, yani bir kızınız olsa demek istiyorum. Onu insan içinde geğirip duran birine vermeden önce bir kez daha düşünmez misiniz?" diye sordu. "Ha, ne dersiniz?" "Ah evet, ben verirdim." diye mırıldandım. Büyük bir hata olurdu bu. Benim açımdan bakıldığında Zoya hikayesinin sonu demekti bu. Zoya hıçkırmamı hiçbir zaman affedemedi. Onun gözünde hiçbir değerim kalmamıştı. Başımdan geçen öbür 12 olayı da size anlatmamı ister misiniz? İsterseniz onları da anlatabilirim. Ama bu kadarı yeter. Şakaklarımdaki damarlar şişti. Gözyaşlarım durmadan akıyor. Midem alt üst oldu. Ah yazar kardeşlerim. Uğursuz yazgımız ağlarını örüyor gerçekten. Size en iyi dileklerimi gönderiyorum maşer. Elinizi dostlukla sıkıyor. Pole en derin saygılarımı sunuyorum. Onun iyi bir koca ve baba olduğunu duydum. Tanrı onu korusun. Gene de o kadar çok içmesi pek yazık. Bunu söylerken maşer, sakın serzenişte bulunduğumu sanmayın. En iyi dileklerimle maşer, sadık hizmetkarınız Baldastov. Çeviren Deniz Hakyemez. Budilnik, sayı 12, 1882.